Ayrım 3.
Dede Yusuf Sıtkı Efendi söylenenlere göre 8 kez evlendi. Biliyorsunuz bazı evlilikler hep dikkatimi çekiyor. Örneğin Yusuf Sıtkı Efendi'nin babası Ömer Şevki Efendi'nin evlilik hikayesi de hayli ilginçti. Mardin çevresinin zengin ailelerinden birinin kızı olan Fatma, çevrede Fatoş diye bilinirmiş, kimseleri beğenmezmiş. Güya Müftü Abdi Efendi'nin eğer bir oğlu olsaydı ben ancak onunla evlenirdim dermiş. Tesadüf bu ya, Abdi Efendi'nin bir oğlu olmuş, adını Ömer Şevki koymuşlar. Fatoş Hanım ağzından öyle bir söz çıktığı için 20 yıl beklemiş. Yani Ömer Şevki ancak 20 yaşına gelince evlenmişler. Tabii Fatoş Hanım evlendiğinde 40 yaşındaymış. Öyle ya, söz vermiş bekleyecek. Mardini zadelerin dedesi Yusuf Sıtkı Efendi bu evliliğin ürünüydü. Yusuf Sıtkı Efendi'nin oğlu Muhammed Arif Mardin'di. Ömer Fevzi Mardin'in babası olan Muhammed Arif Mardin, 1852 Mardin doğumlu. O da bürokrattı. Kaymakamlık, savcılık, temyiz mahkemesi üyeliği, Basra, Yemen ve Suriye valilikleri yaptı. Ömer Fevzi Mardin'in annesi hariciye nazırlığı yapan Mısırlı, süslü Halil Şerif Paşa'nın kızı Leyla'ydı. Leyla Hanım 1867 Paris doğumlu. Leyla Hanım'ın annesi yani Şeyh Ömer Mardin'in anneannesi Fransızdı. Susan Jean de Neverley. Bu güzel aşk hikayesinden sizi mahrum etmeyeyim. Sadrazam Ali Paşa Paris'e geldiğinde Fransızcasını çok beğendiği Mısırlı Büyük Mehmet Şerif Paşa'nın oğlu Halil Şerif Paşa'yı Osmanlı Hariciye Nazırlığı'na memur olarak aldı. Ama böyle sıradan bir memurluk değildi. Mısırlı Halil Şerif Paşa 26 yaşında Atina Büyükelçisi oluverdi. 3 yıl sonra 1861, St. Petersburg ve ardından da Paris Büyükelçisi yapıldı. Yemeye, içmeye, gezmeye ve resme çok meraklı olan Halil Şerif Paşa'ya Fransızlar Süslü Paşa adını taktı. Süslü Halil Şerif Paşa bir davette karşılaştığı Fransız Susan Jean de Neverley'e ilk görüşte aşık olup hemen evlendi. Bir yıl sonra yani 1867'de kızları Leyla doğdu. Ancak bu mutluluk kısa sürdü. Halil Şerif Paşa hariciye müsteşarlığı görevi için İstanbul'a çağrıldı. Fransız eşi Susan dönmek istemedi. Dönmeme sebebi sonradan anlaşıldı. Susan Hanım kızı Leyla'yı süt ninesine bırakıp aşık olduğu bir Fransız da Cezayir'e kaçtı. Halil Şerif Paşa olayı öğrenince eşine boş ol kağıdı ile 20 bin liralık bir çek gönderdi. Kızı Leyla'yı İstanbul'a getirtti. Baba kızın mutluluğu Halil Şerif Paşa'nın 1871'de Viyana Büyükelçiliği, 1873'de Hariciye Nazırlığı ve Adliye Nazırlığı sırasında sürüp gitti. Bu arada Halil Şerif Paşa Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa'nın kız kardeşi Prenses Nazlı Hanım'la ikinci evliliğini yaptı. Ancak 1879'da Sultan II. Abdülhamit'in cürus alayında at üzerindeyken güneş çarpması sonucu felç geçirip vefat etti. Öksüz kalan Leyla, üvey annesi Kavalalı Nazlı Hanım'la Mısır'a gitti. Miras konusunda bir anlaşmazlık olunca Leyla İstanbul'a gelip temyiz mahkemesine başvurdu. Temyiz mahkemesi başkanı kimdi? Muhammed Arif Mardin. Leyla Hanım başarılı bir hukuk mücadelesi sonucu babasının mirasına sahip çıktı ve hayli büyük bir servete kavuştu. Bu arada mahkeme başkanı Muhammed Arif Bey ile evlendi ve ilk çocukları Ömer Fevzi Mardin doğdu. İşte bu çalışmada karşınıza çok çıkacak Mısırlı Kavalalı ailesiyle ilk kez Ömer Fevzi Mardin vasıtasıyla tanışmış olduk. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in annesi Leyla Mardin, Türk edebiyatında bir ilke imza attı. Osmanlı'da yabancı dilde roman yazan ilk kadın yazar unvanına sahip oldu. Muhittin Mardin babası Muhammed Arif Mardin'in ölümünü şöyle anlatıyor. Eve geldiğimde babamın bakışlarında endişe sezdim. Sormadan o cevaplandırdı. İyiyim evladım dedi. Babam sırt üstü yastıkla desteklenmiş olarak yatakta oturuyordu. Feit bitte doktor, je me sens mal. Ağrım var, bana hemen doktor çağırın. Soner Yalçın dedi. Annem ve ben yanında ayakta duruyorduk. Birden şah damarı garip bir nefes alış sesiyle şişti. Babamın yüzü koyun kapandığını gördüm. 17 Ekim 1920 Cumartesi akşamıydı. İki gün sonra Kahire'de ebedi istirahatgâhına tevdi olundu. Yusuf Mardin, Kocataş Yalısı Anılarım, 1988 sayfa 143. Dipnot: Ebu Lula Mardin'in oğlu Yusuf Mardin, Fevziye Mektepleri Şişli Terakki Mektebi Robert Kolej'de okudu. Robert Kolej'de idare müdürlüğü yaptı. Washington Büyükelçiliği basın müşavirliği ve CHP milletvekilliği görevlerinde bulundu. Kocataş Yalısı Anılarım adlı 300 sayfalık kitabında nedense amca çocuğu Şeyh Ömer Fevzi Mardin hakkında bir cümle bile yazmaması tuhaftı. Tüm akrabalarının ne kadar Müslüman olduğunu tekrar tekrar yazarken Şeyh amcasından neden hiç söz etmemişti acaba? Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in babası son nefesinde bile Fransızca konuşacak kadar bu dile vakıftı. Aileyi tanımayı sürdürelim. Ömer Fevzi Mardin'in amcası ünlü bir hukukçuydu. Ebu Lula Mardin, 1881-1957. Ebu Lula Mardin, mesleğe zabıt katipliğiyle başladı, muhtelif mahkemelerde ve Efkaf Şurası'nda azalık yaptı. 1908'de Osmanlı'da İslamcılık düşüncesinin ilk münevver kadrosu içindeydi. Şair Eşref Edip'le Sırat-ı Müstakim adlı dergiyi çıkarttı. 1914-1919 yılları arasında Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Niğde Milletvekili olarak görev yaptı. 1920'de ise bu kez Mardin Milletvekiliydi. İstanbul'u işgal eden İngilizler meclisi kapatınca siyasi hayatı bitti. Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi'nin oğlu olan Osmanlı döneminin ünlü adliye nazırı Necmettin Molla'ya damat oldu. Kızı Bedriye Hanım'la evlendi. Dipnot: Şeyhülislam oğlu Necmettin Molla, bir diğer kızı Mihrimah'ı, Mason Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi'nin küçük oğlu Münip Hayri Ürgüplü ile evlendirdi. Bu Mihrimah'ın ikinci evliliğiydi. İlk evliliğinden olan kızı Sabiha, Profesör Turan Esener'le evlendi. Onların kızı Oya ise bir dönem Feyziye Mektepleri Vakfı üyesi, ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı ile evlidir. Şeyhülislam Ahmet Muhtar Efendi'nin kardeşi, yani Necmettin Molla'nın amcası Ali Bey de Şeyhülislam Hayri Bey'in kız kardeşi Bedriye Hanım'la evliydi. Semih Mümtaz'ın Hayal Olmuş Hakikatler kitabında sayfa 15, Necmettin Molla'nın Şeyhülislam olacağına dair çıkan rivayetlere inanıp meşhur beyaz Şeyhülislam üniformasını bile diktirdiği yazmaktadır. Aylarca beklemişti, babası ve amcası Şeyhülislam'dı ama o yapılmamıştı. Cumhuriyet döneminde de yıldızı sönmedi. 1923'te kadı yetiştiren Medresetül Kuzat'a müderris oldu. İsviçre Medeni Kanunu'nun Türkiye'ye uygulanması için kurulan tüm komisyonlarda görev yaptı. 1926'da Medeni Kanunu'nun kabulüyle Medeni Hukuk Profesörü oldu. 1933'te İstanbul Üniversitesi kurulduğu zaman aynı kürsüde Ordinarius Profesör olarak görev yaptı. Orucunu, namazını hiç eksik etmeyen oğlu Yusuf Mardin'in yazdığına göre, bırakın alkolü, sigara, gazoz, soda bile içmeyen Ebu Lula Mardin, 1951 yılına kadar Medeni Hukuk Ordinarius Profesör olarak görev yaptı. Asistanı Sıddık Sami Onar gibi nice profesörler yetiştirdi. Dipnot: 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi öncesi DP hükümetine karşı eylem yapan üniversite öğrencilerinin büyük destekçisi İstanbul Üniversitesi Rektörü Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar 1955'ten itibaren Feyziye Mektepleri Vakfı'nın yönetim kurulu üyeliğinde bulundu ve 16 Haziran 1969-21 Eylül 1972 tarihleri arasında vakfın başkanlığını yaptı. Hukukçu olmasına rağmen Ebu Lula Mardin ticarete yabancı değildi. Yıllarca Türkiye'ye tanınmış birçok otomobil markasını ve Goodyear gibi otolastiği getiren Tatko AŞ'nin yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Tatko'ya ailece yakındılar. Kayınpederi Necmettin Molla'nın baldızı Refia'nın kocası Kemal Halil Tanır bu şirketin ortağı ve yönetim kurulu başkanıydı. Tatko'nun diğer ortakları gazeteci Ahmet Emin Yalman'ın kardeşleri Rıfat Yalman ve Mustafa Vacit Yalman'dı. Dipnot: Tatko'nun bugün yönetim kurulu başkanlığını eski başkanlarından Alp Yalman yapıyor. Şirket bugün hala aile şirketi kimliğini korumaktadır. Ama diğer ailelerle de ortaklıkları vardır. Örneğin Billur Tuz'un sahibi olan Tatko'nun ortakları Nadin Perahya ve Edi Bahar'la birlikte Kuyaş ailesidir. Dinine çok düşkün Ordinarius Profesör Ebu Lula Mardin, Yalmanların babası Osman Tevfik Efendi ile çok samimiydi. Sabetayist Osman Tevfik Yalman, Selanik Askeri Rüştiyesi'nde Mustafa Kemal'in Türkçe yazı ile Hüsni Hattı Türki öğretmeniydi. Divan-ı Muhasebat, yani Sayıştay Başkatipliğinden emekli olmuştu. Ağabeyi Abdurrahman Nafiz'in damadı Fazlı Necip'in sahibi olduğu Selanik'te çıkan Asır Gazetesi'nde bazen baş yazı yazmıştı. Dipnot: Fazlı Necip'in halasının torununun oğlu Sabah Gazetesi'nin eski sahibi Dinç Bilgin'dir. Fazlı Necip'in damadı Enis Tahsin Til, kardeşi Nazım da gazeteciydi. Fazlı Necip'in oğlu Mustafa Necip, bir soyadını aldı. Emekli Orgeneral Çevik bir atalarının Selanik'te olduğunu söylüyordu. Akrabalık var mı bilmiyorum. Rezzan Yalman'ın kardeşi Sinan Korle, akrabası Mümtaz Faik Fenik de gazeteciydi. İlginçtir, Ebu Lula Mardin'in yakın dostu ünlü tarihçi İbnül Emin Mahmut Kemal İnal da Asır Gazetesi'nin bir dönem baş yazısını yazdı. Kendisi aynı zamanda hem Kur'an hafızı hem de iyi bir hat sanatçısıydı. Dipnot: Osman Tevfik Yalman'ın hat öğretmenlerinden Sakızlı Abdülfettah Efendi de dönmeydi. Süreyya, cilt 9, sayfa 107. Mardin Kocataş ailesinde tüccar çoktu. Ebu Ulula Mardin'in kayınçosu yani Necmettin Molla'nın oğlu Hayrettin Kocataş da otomotiv sektöründeydi. Graham marka otomobillerin Türkiye acentesiydi. İttihat ve Terakki'nin ünlü maliye nazırı Cavit Bey'in Sabetayist Karakaşi grubunun ruhani önderi, yakın dostu olan Necmettin Molla, bu ilişki sayesinde şirketi hayriyenin yıllarca yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Damadı Ebu Ulula Mardin de bu şirketin yönetim kurulu üyesiydi. Maliye eski nazırı Cavit Bey ile Necmettin Molla'nın dostluğu sanıyorum güven üzerine kuruluydu. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde İttihatçı kurmaylar yurt dışına giderken Cavit Bey İstanbul'da kaldı ve saklandı. İlişkide olduğu isimler oldukça sınırlıydı. Feyziye Mektebi'nden Nakiye Hanım, 11 yıl CHP milletvekili yapmıştır, ilk kadın milletvekillerindendir, Necmettin Molla gibi. Cavit Bey gizlice yurt dışına çıktığında da kendisini ziyaret eden isimlerin başında Necmettin Molla geliyordu. Rıza Nur'un anılarından okuyoruz ki Necmettin Molla Yahudi Emmanuel Karasu'yla da samimiydi. Hatta Büyükada'daki evini ona satmıştı. Hayat ve Hatıratım, cilt 1, sayfa 525. Sarıyer'deki ünlü Kocataş yalısının sahibi Necmettin Molla'ya nedendir bilinmez varlık vergisi döneminde 15 bin lira vergi borcu çıkarıldı. Fakat bu vergi matrağı sonradan kaldırıldı. İstanbul Eski Defterdarı Faik Ökte anılarını kaleme aldığı Varlık Vergisi Faciası adlı kitabında bu konuya değiniyor. Necmettin Molla'ya emlak grubundan fevkalade bir vergi salınmaktaydı. Verginin nizami ölçülere indirilmesi için 3 komisyondaki aza hemen hemen müttefikan demarş yaptı. Şaşırmıştım. İstanbul'u tanımıyordum. Sonradan baş başa kaldığımız Maliye Teftiş Heyeti Başkanı Şevket Adalan bana Suat Hayri Ürgüplü'nün kardeşinin Molla Bey'in damadı olduğunu söyledi. Kampanyayı kimin idare ettiğini öğrenmiştim. Sayfa 97. Ömer Fevzi Mardin'in küçük kardeşi Muhittin Mardin dışarıdan kız almalı. Amcası Ebu Lula Mardin'in baldızı yani Necmettin Molla'nın kızı Fahire ile evlendi. Muhittin Mardin Selanik Bankası'na müdürlük yaptıktan sonra Türk Petrol ve Madeni Yağlar AŞ'yi kurdu. Onun çocukları Türkiye'de halkla ilişkilerin duayeni olarak kabul edilen Betül Mardin ve Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden müzik prodüktörü Arif Mardin'di. Ailede tek şeyh Ömer Fevzi Mardin değildi. Ömer Fevzi Mardin'in halası Cemile, Üsküdarlı Şeyh Tevfik Efendi'nin oğlu Necati Yalım'la evliydi. Avukat Necati Yalım'ın ağabeyi Hayrullah Taceddin Yalım Efendi, Üsküdar'daki Rifai Dergahı'nın şeyhiydi. Bazı Rifai Dergahları'yla Sabetayistlerin yakın ilişkisi vardı. Hatıralarından öğreniyoruz ki Ahmet Emin Yalman küçüklüğünde Rifai Şeyhi Maruf Efendi'nin Horhor'daki dergahına gitmişti. Üstelik yalnız da değildi, teyzesinin oğlu Refik gibi akrabaları da bu dergaha gidiyordu. Ahmet Emin Yalman, yakın tarihte gördüklerim ve geçirdiklerim. 1970 cilt 1 sayfa 15. Devam edelim. Ömer Fevzi Mardin'in halası Atiye'nin eşi kendinden 19 yaş büyük Hacı Adil Arda Bey'di. Hacı Adil Bey Türk siyasi hayatının önemli simalarından biriydi. Posta ve Telgraf müdürlerinden Mehmet Haki Efendi'nin oğluydu. Bulgaristan Lofça doğumluydu. 5 yıl kaldığı 1904-1909 Selanik'te sırasıyla MTA-i Dahiliye Gümrük Müdürlüğü, Rüsumat Nezareti Muhasebe Başkatipliği, MTA-i Ecnebiye Gümrük Müdürlüğü, Rüsumat Nazırlığı yaptı. Selanik'te yakın arkadaşı Talat Efendi'nin yardımıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İkinci meşrutiyetten sonra cemiyette hep üst düzey görevlerde bulundu. Edirne Valiliği Dahiliye Nazırlığı yaptı. Meclis-i Mebusan'da milletvekili olarak bulunurken, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü. Cumhuriyet döneminde İstanbul Hukuk Fakültesi'nde görev yaptı. Borçlar Kanunu'nu Şerhi adlı kitabı yazdı. Ne kadar çok hukukçu yazdığıma dikkat ediyor musunuz? Türk hukuk sistemini kimlerin kurduğu, hukuk fakültelerinin, Yargıtay, Danıştay başkanlarının, üyelerinin kimler olduğu ve benzerleri soruların yanıtlarını, umut ediyorum araştırmacılar bir de bu bakış açısıyla kaleme alırlar. Mardin ailesinde tek şeyh Ömer Fevzi Mardin'di. Ama kardeşi Büyükelçi Şemsettin Mardin'in oğlu Profesör Şerif Mardin, din konusunda birçok çalışmaya imza attı. Din ve İdeoloji 1969, Türkiye'de Din ve Siyaset 1991, Bediüzzaman Said Nursi Olayı 1992, Etik, Din ve Laiklik 1995. Aile kalabalık. Ömer Fevzi Mardin'in kız kardeşi Fatma Aliye, Süreyya İlmen Paşa'nın oğlu Atıf İlmen'le evliydi. Süreyya İlmen'in diğer oğlu Hayri İlmen, Uşakizadelerin Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe Hanım'la evlendi. Süreyya Plajı, Süreyya Sineması, Balat'ta yün iplik fabrikası sahibi, milletvekili Süreyya İlmen'in annesi Uşakizadelerin kızı Adviye Hanım'dı. Babası Sultan II. Abdülhamit'in son seraskeri Mehmet Rıza Paşa'ydı. Mardin ailesi bölümünü Ömer Fevzi Mardin'in çocukları ve torunlarıyla kapatalım. Oğlu Haşim de kendisi gibi denize meraklıydı. 1952'de ABD'den getirdiği ve adını Rüyam koyduğu teknesiyle Atlantik Okyanusu'nu ilk geçen Türk kaptan olarak dönemin gazetelerine manşet oldu. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in oğlu Haşim'den iki torunu vardı. Torunları da denizciliğe meraklıydı. Zamanla ikisi de aynı okulu, İTÜ Denizcilik Fakültesini bitirdi. Biri kaptan Ömer Mardin ve diğeri uzak yol baş mühendisi Yusuf Mardin oldu. İki kardeş Mardin Denizciliği kurup şirketi çok büyüttü. Yusuf Mardin siyasetle ilgiliydi. Örneğin Sema Pişkin Süt DSP 5. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan Bülent Ecevit'e karşı aday olduğunu açıkladığı için saldırıya uğradığında Pişkin Süt'e destek veren aydınlar arasında ismi vardı. Manevi Cihazlanma Cemiyeti. Evet, sanıyorum Şeyh Ömer Fevzi Mardin'in ailesi hakkında konumuzu ilgilendiren bölümü açısından az buçuk bilgi sahibi olduk. Şimdi biraz da kendisi hakkında bilgi verelim. Ömer Fevzi Mardin, Bahriye Teğmenliği sırasında İttihat ve Terakki'ye katıldı. Öyle sıradan bir iddiatçı değildi. Gevgili bölgesi sorumlusuydu. İdealist subaylardan da gönüllü olarak gittiği Trablusgarp Savaşı sırasında Arusi tarikatıyla tanıştı, çok etkilendi. Birinci Dünya Savaşı'nda Teşkilat-ı Mahsusa'nın fedailer arasında yer aldı. İran'da ataşe militer olarak görev yaptı. Harbiye Mektebi'nde öğretmenlik yaparken komutanı Rauf Orbay aracılığıyla Nakşibendi Şeyhi Küçük Hüseyin Efendi ile tanıştı. Bahriye binbaşısı rütbesindeyken askerliği bıraktı, şeyhinden icazet aldı, halifesi oldu. Ve Ömer Fevzi Mardin zamanla kendi dergahını kurdu. Dergahı eviydi, İstanbul Kalamış'ta küçük bir evde oturuyor, misafirlerini evin üst katında ağırlıyordu. Bu odanın bütün eşyası kitap dolu bir kütüphane, pencere önünde bir divan, birkaç sandalye ve bir çiğni sobadan ibaretti. Oturduğu özel bir koltuğu vardı, dizlerinin üstüne ince beyaz bir örtü koyuyordu. Sırtında daima kolsuz bir yelek, içinde frenk gömleği vardı, mutlaka kravat takıyordu. Yardımcısı eski bir şehzade zevcesi olan Kadriye Hanım her işine koşuyordu. Kur'an-ı Kerim Türkçe okunuyordu bu toplantılarda. Ömer Fevzi Mardin 1942'de Kadıköy'de İlahiyat Kültür Telifleri Derneği'ni kurdu. Amacı dinler arası diyalogtu. Dünü bilmeyen bugünü hiç anlamaz. Dinler arası diyalog konusunda Şeyh Ömer Fevzi Mardin'e en büyük desteği Protestan gezici rahip Dr. Frank Buchman verdi. Rahip Dr. Frank Buchman evangelistti. 1929'da Amerika'da Moral Rearmament, MR, Manevi Cihazlanma Cemiyeti'ni kurmuştu. Kuruluş hikayesi ilginçti. Dr. Buchman, pazar günü Oxford Üniversitesi yakınında bir köy kilisesinde ibadet ederken, dünyada acı çeken insanlar aklına gelmiş ve bir şeyler yapmak gerektiğine inanarak kiliseden ağlayarak dışarı fırlamıştı. Bu fikrini karşısına çıkan üniversitedeki ilk 8 kişiyi anlatmıştı. Onlar da dünyayı acılardan kurtarmak için bir araya gelip manevi bayrak altında insanları birleştirmeye ant içmişlerdi. Oxford Group adı verilen bu örgüt İsviçre Kaux'ta bir şatoda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kişilerin katılımıyla her yıl toplantılar düzenliyordu. Bu toplantıların ana hedefi komünizmdi. Buraya bir virgül koyalım. Şeyh Ömer Fevzi Mardin ile evangelist rahip Dr. Buchman'ı kim tanıştırdı dersiniz? Ahmet Emin Yalman. Mardini zadeleriyle Yalmanları bir araya getiren sadece iş ortaklığı değildi. Bir de ortak bir ezeli düşmanları vardı, komünizm. Evangelist rahip Dr. Buchman, Ahmet Emin Yalman ve Fener Rum Patriği Athena Goras, üçü birlikte komünizmin yıkılması için Eyüp Sultan Camii'ne gidip dua ediyorlardı. Dipnot: 21 Şubat 1946'da Fener Rum Patriği seçilen Maximos, Sovyetler Birliği yanlısı diye 1948'de istifaya zorlanıp yerine Kuzey ve Güney Amerika Başpiskoposu Athena Goras bir gece Türk vatandaşı yapılarak ABD Başkanı Truman'ın özel uçağıyla getirilip Fener Patrikhanesi'nin başına geçiriliverdi. Başbakan Adnan Menderes'in elini öptüğü Patrik Athena Goras'ın Türkiye'de ilginç ilişkileri vardı. Mesela Said Nursi ile sohbeti çok iyiydi. Virgül koyduğumuz yerden devam edelim. Arusi Şeyhi Ömer Fevzi Mardin 1949 yılında evanjelistlerin İsviçre'deki bu ünlü şatosuna konuk oldu. Yaklaşık 2 ay kaldı. Sürenin bu kadar uzun olması şatoda bir toplantı değil, kurs olduğunun göstergesi değil midir? Buradaki toplantıda, kursta Şeyh Ömer Fevzi Mardin İslamiyet ve Ehli Kitap ailesi konulu bir konuşma yaptı. Müslümanlık devrinin bugün faal görevlerini bu varlıklı imkanlı millet Amerikalılar üzerine almış bulunuyor. Çünkü Allah onları bu işe seçmiş, hazırlamış ve harekete geçirmiştir. Babil'den dünyaya yayılmak için dağılan ırklar sanki Allah'a hizmet için Amerika'da buluşuyor ve en özgür demokratik koşullar içinde birleşiyor. Allah artırsın ve Allah onları korusun diye her mümin Amerikalılara duacı, dünyanın önemli bir bölüm insanlarını analar gibi emziren, kucağında ısıtan, teselli ve ümit veren, dünyanın dert ortağı Amerikalılara her insan duacı. Ömer Fevzi Mardin, Varidat-ı Süleyman şerhinden aktaran Öz Akıncı, sayfa 113. Babil'den dünyaya yayılmak için dağılan ırkların kim olduğunu biliyor musunuz? Yahudiler. Şeyh Ömer Fevzi Mardin İsviçre'deki kurstan döner dönmez ne yaptı dersiniz? Mehmetçiğin Kore'ye gönderilmesini savunan bir kitap yazdı. Kore savunmasına katılmamızda dini ve siyasi zaruret. Evangelist rahip Dr. Buchman ise savaştan sonra gittiği Güney Kore'de Sun Myung Moon adlı Koreli aracılığıyla dinleri birleştirdiğini iddia ettiği Moon tarikatının temellerini attı. Evangelist rahip Dr. Buchman, Ahmet Emin Yalman'ın ruhani lideri miydi bilinmez ama Ahmet Emin Yalman 1 Aralık 1951'de Avrupa ve Dünya Federasyonu fikrini yayma cemiyetini kurdu. Kurucuları arasında Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu, Sıtkı Yırcalı, Fahrettin Kerim Gökay, Profesör Kazım İsmail Gürkan, Profesör Ömer Celal Sarç, Profesör Mustafa Şekip Tunç, Profesör Hızlı Veldet Veli Dedeoğlu, Profesör Sıddık Sami Onar, Profesör Kerim Erim, Profesör Ali Fuat Başgil, Profesör Şükrü Baban, Profesör Yavuz Abadan, Nadir Nadi Abalıoğlu, Salamon Adato, Bedri Nedim Göknil, Hamdullah Subitan Roever, Cemal Eyüboğlu, Necmettin Sadak, Doktor Adnan Adıvar, Burhan Felek, Haşim Refet Akarar, Profesör Nihat Reşat Belger gibi isimler vardı.